Ayrım 9.
Mesela çocuklar evin önünde oynuyor, Zarife de çamaşır asmak için dışarıya çıkmış bulunuyor olsa, hatta geçmekte olan trene şöyle bir dönüp baksa, çocuklar o sırada mutlaka oyunu bırakır, vagonların ışıklı pencerelerine bakarlardı. Hatta tren beklenmedik bir nedenle bu küçük aktarma istasyonunda birkaç dakika durabilirdi. Çok az da olsa böyle bir olasılık vardı. Abu Talip bunu düşününce yüreği ağzına gelecekti neredeyse. Evet, böyle bir mutluluk da olabilirdi. Ama yo, böyle bir sevince dayanamaz, ölürdü. Ne büyük bir felaket olurdu bu çocuklar için. Onları babalarını görmek için hücre vagonun demir parmaklıklı penceresine koşarken hayal ediyordu. Ne acı çığlıklar atacaklardı o zaman. Yo, görüşmeseler daha iyi olurdu. Bir yandan her şeyin iyi geçmesi, talihin yüzüne gülmesi için dua ederken, bir yandan da geçtiği istasyonları, istasyonlar arasındaki mesafeyi ve trenin hızını hesaplayarak, yolda gördüğü ve tanıdığı yerleri de dikkate alarak bazı tahminlerde bulunuyordu. Trenin küçük Boranlı istasyonuna varacağı saati aşağı yukarı kestirmeye çalışıyordu böylece. Ama doğru tahmin ediyor olsa bile bazı kuşku ve endişeleri atamıyordu kafasından. Çünkü tren özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda hep rötar yapardı. Ama işin en acı, en üzücü yanı trenin istasyondan geceleyin Zarife ve çocuklar uyurken geçmesi olurdu. Bu durumda onların birkaç adım yakınından geçtiğini anlamazlardı bile. Bütün bunlar olabilirdi ve Abu Talip her şeyin kadere bağlı olduğunu, elinden bir şey gelmediğini düşünüyor ve üzüntüsü artıyordu. Çok korktuğu ve bunun olmaması için Allah'a dua ettiği bir şey daha vardı. Bu sorgu yargıcının akdoğan bakışlı bu Tansık Beyev'in onu tam istasyondan geçerken sorguya çekiyor olmasıydı bu korku. Kutlubayev'in yakınlarını birkaç saniye ve uzaktan görmesine bunca inanılmaz engel, bunca tehlike vardı işte. Tutuklu olmasının bedeli bu kadar ağırdı. Onu biraz umut veren tek şey vagon hücresindeki parmaklıklı pencerenin onun evine bakan tarafta olmasıydı. Bütün bu düşünceler, korkular, şüpheler içinde bulunduğu kendi durumunu, kendi kaderini unutturacak kadar onu sarıyor, allak bullak ediyordu. Onu mahvetmeye kararlı Tansık Bayev'in tehditleri, çok ağır suçlamaları, kendi kafasında yarattığı ve savaştan beri faaliyet gösterdiğini iddia ettiği sözde casusluk örgütünü ortaya çıkarmak, yok etmek ve böylece devletin güvenliğini sağlamak için yürüttüğü sinsi, fanatik kovuşturma ve soruşturmaları bile unutuyordu. Tansık Bayev denen bu adam ne Allah'a boyun eğiyordu ne şeytana. Allah ve şeytan adına bütün hesapları kendisi yapıyor, yolunu kendisi çiziyor ve planlarına uygun olarak hareket ediyordu. İşte şimdi de planlarına uygun olarak Abu Talib'i başkalarıyla yüzleştirmek, davası için mantıklı sonuçlar çıkarmak için götürüyordu. Abu Talip şimdi Allah'a bir tek şey için dua ediyordu. İki yavrusu Ermek ve Davul ile karısı Zarife'yi vagonun penceresinden bir an için görmesine, hiçbir şeyin engel olmamasına. Son bir defa görsün de onları. Hayatta başka bir şey istemiyordu. Çünkü içinden bir ses ona gizlice ve pek acı şekilde bunun son mutlu anı olacağını, artık onların yanına hiç dönemeyeceğini bildiriyordu. Ona en ağır suçu yükleyen Tansık Beyev'in karşısında savunmasızdı. Hiçbir hak tanımıyordu kendisine. Mutlak kudret o idi sanki. Abu Talip için bunun anlamı ölümden başka bir şey olamazdı. Tansık Bayev'in elinde mahvolacağı artık kesindi. Aslında bu Tansık Bayev akıl almaz zulüm sisteminin küçük çarklarından sadece biriydi. Bu sistem zulüm ve baskıyla ayakta duruyor, dünyadaki sosyalist hareketin düşmanlarına, yeryüzünde komünizmin egemen kılınmasına karşı olanlara bir ölüm kalım savaşı açmış bulunuyordu. herhangi bir insana bu sihirli formülle karşı çıkınca artık geriye adım atılamazdı. O insan için bunun sonucu ancak idam ya da 25 yıl, 15 yıl, en az 10 yıl hapis olurdu. Başka hiçbir sonuç öngörülmüyordu ve hiç kimse başka bir çıkış yolu ümit edemezdi. Kurban da, cellat da çok iyi biliyorlardı ki çarklar bir kere dönmeye başlayınca bu cehennem makinesi cezalandıran eli haklı çıkarmakla kalmaz, düşmanları ve bütün başkaldıranları yok etmek için onun her çareye başvurmasına izin ve imkan verirdi. Sanığın kan içici Moloka kurban olarak sunulmasının kurbanın da bunu mutlaka bir zorunluluk olarak kabul etmesini isterdi. Durum işte böyleydi. Bu yoldaydı. Tren sarı özek bozkırında ilerliyor, çarklar dönüyor. Tansık Bayev ve tutuklusu da aynı vagonda, her biri kendi rolünde işçi sınıfının davasına katkıda bulunuyorlardı. Dava yeni ideolojik düşmanları ortaya çıkarmaktı. Bu düşmanlar olmasa sosyalizm de düşünülemezdi. Çünkü onlar olmayınca sosyalizm de dağılır, çöker, kitlelerin bilincinde kuruyup giderdi. İşte bunun için her zaman savaş verilecek, maskesi düşürülecek, yok edilecek biri olmalıydı. Tren yoluna devam ediyordu. Acı kaderini değiştirmek elinde olmadığı için Abu Talip de bunu kaçınılmaz kötü bir son olarak kabul etmek zorundaydı. İşte bu bakımdan Abu Talip, başlangıçta gösterdiği direnme ve karşı çıkmalardan vazgeçmiş, kaderine boyun eğmiş görünüyordu. Şimdi gittikçe daha iyi anlıyordu ki dünyaya gelmiş, dünyaya gelmesine izin verilmişti. Ama Tansık Beyev'in kimliğinde gizlenen o suratsız ve insanlık dışı kuvveti de alt edemezdi. Bu güç savaştan, hapishanelerden, çalışma kamplarından daha korkunçtu. Çünkü o, belki dünya kurulalı beri var olan, ortalığı kasıp kavuran bir kötülüğü simgeliyordu. Belki Abu Talip Kutlubayev, bu alçak gönüllü öğretmen, Adem'in yaratılışına kadar uçsuz bucaksız evrende, şeytanın aylak olarak geçirdiği günlerin ağır bedelini ödeyen insan ırkının temsilcilerinden biriydi. Yeryüzündeki bütün yaratıklar arasında şeytanla hem uyuşan, anlaşan, tek yaratan insan idi. Bu uyuşma sonunda yüzyıllar, bin yıllar boyunca kötülük ekti, kötülük biçti ve kötüye zafer kazandırdı. Evet, kötülük yapma ve yayma konusunda insanla yarışabilecek yaratık yoktu. İşte bu bakımdan Abu Talip için Tansık Bayev ezelden ve doğuştan kötülük yayıcıların bir temsilcisiydi. İşte bunun için aynı trende, aynı özel vagonda son derece önemli görülen aynı işin bitirilmesi için beraber yolculuk yapıyorlardı. Değişik istasyonlardan geçerken rütbece Tansık Bayev'den daha küçük olan meslektaşları gerek dostluk gerek görev gereği onu karşılıyor ve bunların hiçbiri eli boş gelmiyordu. İşte buna asıl sevinen Abu Talip idi. Çünkü Tansık Bayev yemek yerken ve içki içerken o bıktırıcı sorularına ara veriyordu bir süre. Hiç acele etmeden yesin içsindi. Kızıl Orda istasyonunda onu pek hararetli karşıladılar. Dostları ona dumanı üstünde ama üzeri beyaz bir bezle örtülü büyük bir kap yemek getirdiler. Vagonun koridorunda muhafızların telaşlı ayak sesleri duyuldu. Bunlardan biri kazı, kaburga diye fısıldadı. Ne güzel kokuyor. Bozkır'daki bu güzel eti şehirde bulmak ne mümkün. Daha sonra Abu Talip parmaklıklar arasından Tansık Bayev'in arkadaşlarına veda etmek için dışarı çıktığını gördü. Uzun ceketini omzuna atmıştı. Küçük karşılama komitesi perondaydı. Hepsinin başında birbirinden güzel astragan kalpak vardı. Alçak boylu, kırmızı yanaklı, iyi beslenmiş, canlı kanlıydılar. Ellerini kollarını sallayarak konuşuyor, yüksek sesle gülüşüyorlardı. Belki güzel bir nükte içindi gülmeleri. Buz gibi havada solukları duman duman çıkıyor, ince kar örtüsünde hareket ettikçe çizmeleri gıcırdıyordu. Uyanık bir milis trenin en başında bulunan bu vagonun olduğu yere başka hiç kimseyi yaklaştırmıyordu. Özel vagonun yanında baş başaydılar. Kendilerinden emin, mutlu. İki adım ötelerinde, vagon hücresinde, oraya onların işgüzarlığı ile tıkılmış bir adamın kendi kendini yiyerek erimesi umurlarında değildi onların. Oysa bu adam ne bir hırsız, ne bir arsız, ne saldırgan, ne de bir katil idi. Aksine savaşmış, yaralanmış, tutsak olmuş, karısını ve çocuklarını sevmekten başka, varoluşunun özü olan bu sevgiden başka, kimseye zararı dokunmamış, saygılı ve saygıdeğer bir insandı. Ama onların aradıkları da işte böyle hiçbir partiye yazılmamış, bundan dolayı da hiçbir şeye yemin etmemiş böyle bir adamdı. Ve bu adamı tıkmaları gerekiyordu hücreye. İşçi sınıfının mutluluğu için öylesi feda edilmeliydi. Kızıl Ordu'dan sonra onun çocukluğundan beri çok iyi bildiği yerler geliyordu. Akşam yaklaşıyor, Sir Derya, Seyhun Irmağı'nın karların içinde kıvrım kıvrım uzandığını, parladığını görüyordu. O, mücevher kapağı açılmış, kardan kutusunun içindeydi sanki. Biraz sonra güneş batarken, bozkırın tam ortasında Aral Denizi'ni, gölünü gördü. Abu Talip önce onu sazlar kadar esnek kıyılarını fark etti, sonra da bir adayı. Daha sonra demir yolunun birkaç metre yakınındaki nemli kumlara çarpan dalgalarını. Bütün bu tabloyu bir anda kucaklamak olağanüstü bir şeydi. Kar, kum, rüzgarda çalkalanan mavi deniz ve çakıl taşlı yarımadaya yayılmış bir deve sürüsü. Ne kadar heybetli, gururlu idi develer. Bütün bunlar yüksek bir kubbenin altındaydı. Yer yer öbek öbek kar yığınları da vardı. Abu Talip, Boranlı Yedigey'in Aral kıyısından geldiğini, oralı olduğunu, Kazangab'ı bazen balıkçı dostlarını ziyaret ettiğini, bu dostlarının ona yük katarlarının kondüktörleriyle kurutulmuş balık gönderdiğini, onun da bu balığı pek sevdiğini hatırladı da yüreği iyice sıkıştı. Artık küçük aktarma istasyonu Boranlı pek uzak sayılmazdı. Bütün gece yol aldıktan sonra sabahleyin saat 9-10 sularında ön tarafında özel vagonu bulunan bu yolcu treni keskin düdüğünü çalarak hızla geçecekti oradan. Rüzgarın uğul uğul dövdüğü küçük evlerin, küçük hangarların dikenli çalılarla çevrilmiş deve ağıllarının önünden gel gibi geçip gidecekti. Geride kalan raylar uzadıkça tek çizgi halinde birleşecek ve tren ufukta kaybolacaktı. Doğudan batıya, batıdan doğuya ne çok tren geçerdi oradan. Öyle de olsa Zarife'nin içinden bir ses o sabah özel vagonun hücresinde onun da bulunduğunu ve pek yakınından geçtiğini fısıldamaz mıydı? Ya çocuklar, belki onlar da tuhaf ya da korku veren bir şey hissederek trene şöyle bir bakmazlar mıydı? Aman Tanrım, hayat niçin bu kadar zor, bu kadar acı? Şubat güneşi uzakta, al bir kuşakla, yerle göğü birleştirerek batmakta, sönmekteydi. Gündüz bitmiş, kış gecesi kendi haklarını kullanarak her şeyi karanlığıyla sarmaya, her şeyi silikleştirmeye başlamıştı. Şimdi tren, bozkır gecesinde kıvrıla kıvrıla yolunu açıyor, uzaklarda yer yer istasyon ışıkları deliyordu bozkır karanlığını. Abu Talip Kutlubayev'in gözüne uyku girmiyordu. Demir duvarlı, demir parmaklıklı kompartmanında bir dakika yerinde duramıyor, bir köşeden öbür köşeye gidip geliyor, sık sık tuvalete gitmek için izin istiyordu. Nöbetçi artık gezinip durmaması için birkaç kez kapıyı vurdu, sonra da tehdit etti onu. "Hey tutuklu, yerinde duramaz mısın sen? Artık rahat dur, yoksa karışma." Ama Abu Talip sakinleşemiyor, bir yerde duramıyordu. Yalvaran bir sesle nöbetçiye seslendi. "Çok rica ediyorum nöbetçi, beni dinle. Beni uyutacak bir şey ver. Yoksa öleceğim, gerçekten öleceğim. Ölürsem size ne yararım olur? Şefine söyle, beni ölüme terk etmekle ne kazanacak? Uyuyamıyorum." Şaşılacak şey. Az sonra nöbetçi Tansık Beyev'in kompartımanından iki uyku hapı getirdi. Bu davranışın dileğinin yerine getirileşinin sebebini sabahleyin öğrenecekti. Abu Talip ancak gece yarısında biraz uyukladı. Tekerleklerin taktakları rüzgarın uğultusu altında yarı uyur bir durumda yatıyordu. hayalinde ya da düşünde olanca gücüyle lokomotifin önünde koşuyor, tren arkasından yetişip onu ezecek korkusuyla büyük hırıltılar çıkararak soluyor, koşuyor, koşuyordu. Rüyası o kadar korkunç, aynı zamanda o kadar gerçeğe benziyordu ki lokomotifin önünde yolunu aydınlatan farların ışığında traversten traverse atlayarak gerçekten koşuyordu sanki rayların arasında. Fırtına kucak kucak kar savuruyor, iki yanını saran karanlığı bakışlarıyla delmeye, bir şeyler görmeye çalışıyor, koşmaya devam ederek ve başını sağa sola çevirerek bağırıyordu. Zarife, Davul, Ermek, neredesiniz? Cevap verin bana, neredesiniz? Bir cevap veren yoktu. Önünde aşılmaz karanlık, ardında homurdanarak gelen ve yavaşladığı anda onu ezip geçecek olan lokomotif vardı. Dayanamayacaktı artık. Bu kudurmuş canavar peşini bırakmıyordu. Daha da kötüsü, korku ve umutsuzluk onu uyuşturmuş, ayakları tutulmuş, soluğu kesilmişti. Güçlükle nefes alıyordu. Abu Talip sabahın erken saatlerinde uyandı. Yüzü gözü şişmiş, sapsarı olmuş, uzun paçalı yün külotuyla ranzada oturup parmaklıklar arasında bozkıra bakıyordu. Hava soğuk ve dışarısı hala karanlıktı. Ama yavaş yavaş toprak görünmeye, ortalık aydınlanmaya başlıyordu. Hava kar yüzünden kasvetliydi. Ama gökyüzünün şurasından burasından az da olsa ışıklar sızıyordu. Şimdi sarı özek bozkırının tam ortasındaydılar. Bozkır kış kürküne bürünmüştü. Ama dikkatli bir göz dereleri, tepeleri, vadileri, daha evvelki geçişlerinde gördüğü evlerin bacalarından tütmeye başlayan dumanları çok iyi fark edebilirdi. Bu çatılar, bu bacalar aslında ona yabancıydı. Ama şimdi o kadar yakın görünüyorlardı ki. Az sonra Kumbel'e varacaklardı. Aktarma istasyonu Boranlı'dan oraya sadece 3 saatlik bir yol kalıyordu. Demek ki çok yakında artık. Yedigey ve Kazangap oradan Kumbel'e bir cenaze ya da düğün için deve ile gelirlerdi. O sırada kara bir deveye binmiş, başına tilki postundan kocaman bir kalpak giymiş bir adam gördü. Abu Talip gözlerini parmaklığa iyice yaklaştırarak onu tanıdığı biri olup olmadığını anlamaya çalıştı. Şey, karanara binmiş Yedigey olamaz mıydı bu? Afrika zürafaları kadar hızlı koşabilen karanar için 100-110 ders verselik bir yolun ne önemi vardı? Hiç farkına varmadan Abu Talip kendini hayallerine kaptırıverdi. Önce trenden inmek için hazırlanmaya başladı. Ayakkabılarını giydi çıkardı, giydi çıkardı. Ayağına geçirdiği Rus zolaklarının bağını çözdü, çözdü, bağladı. Sonra çantasını da hazırladı ve bekledi. Ama yine de yerinde duramıyordu. Sonra elini yüzünü her zamankinden daha erken bir saatte yıkamak için izin istedi. Yıkanıp hücresine döndükten sonra da nasıl vakti geçireceğini, ne ile meşgul olacağını bilemedi. Tren sarı özek bozkırlarında ilerlemeye devam ediyordu. Abu Talip kendini zorlayarak oturdu. Dirseklerini oyluklarına dayamış, ellerini dizleri arasında birleştirmişti. Küçük pencereden ancak arada sırada bakmaya da zorluyordu kendisini. Kumbel istasyonunda tren durdu ve tam 7 dakika bekledi. Bu istasyonda her şey, yolcu ve yük trenleri bile tanıdık geliyordu ona. Trenler bu büyük istasyonda karşılaşır, sonra aksi yönlere giderek gözden kaybolurlardı. Bu trenleri yakın görmesinin, tanıdık görmesinin sebebi kısa bir süre önce karısının ve çocuklarının yaşadığı Boranlı istasyonundan geçmiş olmalarıydı. Bu da o cansız şeylere sevgiyle bakmalarına yeterdi. Onun bulunduğu tren de hareket etti. Abu Talip tren peronları ve bütün istasyonu geçinceye kadar giden, gelen, giren, çıkan insanların yüzüne bakıyor, onları da tanır gibi oluyordu. Evet, kuşkusuz tanıyordu onları ve onlar da hiç kuşkusuz Boranlı'nın eski sakinlerini, Kazangap'ı, Yedigey'i ve onların evceizlerini tanıyorlardı. Zaten Kazangap'ın oğlu Sabitcan, enstitüye gitmeden önce burada yatılı okulda okumuştu. Tren istasyonu ve uzadıkça incelen rayları geride bırakarak hızlandı. Abu Talip buraya çocuklarıyla birlikte karpuz almaya geldikleri günü, sonra başka bir zaman bir Noel çanı almaya geldikleri günü hatırladı. O sabah kendisine verilen yiyeceğe hiç dokunmadı. Tek bir şey vardı kafasında. Boranlı istasyonuna çok az bir zamanın, ancak 2 saatlik bir zamanın kaldığı. Şimdi kar yağmasından, bir kar fırtınasının çıkmasından korkuyordu. Çünkü o zaman Zarife ve çocukları evden çıkamaz, o da onları uzaktan da olsa göremezdi. "Allah'ım," diye dua ediyordu. "Ne olur kar yağdırma, biraz bekle, sonra istediğin kadar yağdırırsın. Yalvarırım bugün yağdırma." Kendi üzerine çökmüş, ellerini dizleri arasına alarak büzülmüştü. Toparlanıp kendine gelmeye, sabırla o en büyük dileğinin olması için sakin sakin beklemeye çalışıyor, bütün çabasını harcıyordu. Parmaklıklar arasından karısını ve çocuklarını görebilmekti en büyük dileği. Ya onlar onu görürlerse? Bu sabah tuvalet kabininin kapısı önündeki muhafızın gözetiminde yüzünü yıkarken gözleri pastan delinmiş küvetin üzerindeki aynaya ilişmişti ve kendini görünce korkmuş, şaşakalmıştı. Bir ceset gibi soluktu benzi. Bavyera'daki tutsaklık döneminde bile bu kadar kötü olmamıştı. Saçları bembeyaz, gözleri donuk, alnı ise kırış kırıştı. Oysa o kadar yaşlı değildi, hatta genç bile sayılabilirdi. Eğer çocukları Davul ve Ermek ve karısı Zarife onu bu halde görseler kesinlikle tanıyamazlardı. Onlara ancak korku verirdi bu haliyle. Ama sonra elbette sevinirlerdi. Onun eski haline dönebilmesi için ailesiyle birlikte olmak, karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşamak yeterdi ona. Abu Talip demir parmaklığın ötesinde akıp geçen manzaraya bakarak düşüncelerini, anılarını harekete geçiriyordu. Bu bölgeyi de, bir vadi ile birbirinden ayrılan küçük tepeleri de çok iyi tanıyordu. Bir keresinde Boranlı'daki çocukları oraya götürmeyi düşünmüştü. Çocuklar sevinç çığlıkları atarak yamaçlardan dalgalar gibi ineceklerdi. İşte tam bu sırada hücrenin kapı kilidine bir anahtar sokuldu, çevrildi ve kapı ardına kadar açıldı. Eşikte 2 nöbetçi onu bekliyordu. "Haydi sorgulamaya," dedi kıdemli olanı. "Ne sorgusu, niçin?" Onun ağzından dökülen bu beklenmedik cevap karşısında nöbetçi şaşırdı, hasta olup olmadığını anlamak için ona iyice sokuldu. "Ne demek niçin? Söyleneni anlamadın mı? Haydi çık buradan, sorguya çekileceksin." Abu Talip umutsuzluk içinde başını eğdi. Eğer kompartıman camı demir parmaklıklarla korunuyor olmasa oraya atılıp öldürecekti kendini.